Ayrım 36.
Evle evi çevreleyen küçük toprak parçası, gayet tabidir ki burada oturacak olan erkek çocuklara verilirdi. Ama istiladan sonra büyük toprak sahibi olunca, kızlarıyla kızlarının çocuklarının bu topraklardan faydalanmamalarını pek ağır buldular. Bunun sonunda da miras dağıtılırken babanın kızlarını ve kızlarının çocuklarını hatırlamasına olanak veren bir gelenek kuruldu. Salik kanununa uyan kalmadı. Bir takım formüller ortaya atıldığına bakılırsa bu hatırlamaların daha geniş bir şekil aldığı anlaşılıyor. Bütün bu formüllerden yalnız bir tanesi benim tuhafıma gider. Bir baba malını mülkünü oğullarıyla kızlarına bölerken torunlarını da unutmaz. Artık salik kanun diye bir şey kalmadığını, o çağlarda bile bu kanuna uyulmadığını ya da miras bölünmesinde kızların unutulmaması öyle bir gelenek haline almış ki onların mirasçı sıfatlarının yadırganmadığını anlıyoruz. Salik kanunun amacı kızlarla erkekler arasında bir fark gözetmek, ailenin adın devamını ya da yurdun intikalini gözetmek değildi. Bu gibi şeyleri Cermenlerin kafası almazdı da ondan. Doğrudan doğruya iktisadi bir kanundu bu. Evi, evi çevreleyen toprak parçasını orada oturacak olan erkek çocuğa, buna da en layık olan çocuğuna bırakan bir kanundu bu. Burada salik kanunun dillere destan olduğu halde pek az kimse tarafından okunan o meşhur metnini, alölerin başlığını açıklamak yeter. Dipnot, alö, derebeylik hukukunda miras yoluyla ilan edilen mülke verilen addır. O da şu: 1. Bir insan çocuğu olmadan ölürse babası ya da anası onun mirasçısı olur. 2. Anası babası yoksa kardeşi ya da kız kardeşi mirasına konar. 3. Bunlar da yoksa anasının kız kardeşi mirasçı olur. 4. Anasının kız kardeşi yoksa babasının kız kardeşine kalır mirası. 5. Babasının kız kardeşi yoksa erkek tarafından en yakın akrabası mirasına konar. 6. Salik toprağın hiçbir parçası kız evlada düşmez, yalnız erkek evlada düşer. Yani yalnız erkek evlat babasının mirasçısı olabilir. İlk 5 maddenin çocuksuz ölen kişinin mirasıyla ilgili olduğu apaçık görülüyor. 6. madde ise çocukları olan kimsenin mirasıyla ilgili. Bir insan çocuğu olmadan öldü mü, kanun erkek mirasçılarla kadın mirasçılar arasında bazı şartlar dahilinde bir tercih hakkı gözetiyor. Verasetin ilk 2 derecesinde erkeklerle kadınlara verilen haklar eşittir. 3. ile 4. derecede kadınlar, 5. derecede ise erkekler tercih edilmektedir. Bu acayip hükümlerin temellerini ben Tacitus'un kitabından çıkarıyorum. Tacitus der ki, kız kardeş çocukları babaları tarafından ne kadar sevilirse dayıları tarafından da o kadar sevilirler. Bu sevginin bağlarını daha yakın, daha kutsal görenler de vardır. Nitekim böyleleri rehine olarak kız kardeş çocuklarını tercih ederler. Yine bundan olacak ilk tarihçilerimiz bize durmadan Frank krallarının kız kardeşleriyle bunların çocuklarına karşı duydukları sevgiden söz ederler. Kız kardeş çocukları evin çocukları gibi görülürse, tabii olarak çocuklar da teyzelerini anne gibi görürler. Teyze halaya tercih edilirdi. Bunun nedenini salik kanunun başka hükümleriyle açıklamak mümkündür. Bir kadın dul kalınca kocasının akrabalarının vesayeti altına girerdi. Bu vesayet için kanun kadın tarafından akrabaları erkek tarafından akrabalara tercih ederdi. Gerçekten de öyle, bir aileye giren kadının kendi cinsinden olan kişilerle arkadaşlık ettiği için erkek tarafından akrabalardan çok kadın tarafından akrabalara bağlanması tabiidir. Bundan başka bir erkek başka bir erkeği öldürdüğü zaman kendisine verilen para cezasını ödeyemezse kanun katilin bu cezayı malını mülkünü terk etmek suretiyle ödemesine müsaade ederdi. Malı mülkü de para cezasını karşılayamazsa eksiğin akrabaları tarafından tamamlanması gerekirdi. Babadan, anadan ve erkek kardeşten sonra eksik kalanı teyze öderdi. Sanki teyzelik bağları ötekilerden daha derinmiş gibi. Buna göre zarara uğratılan akrabalık bağlarının bazı çıkarlar sağlaması kadar tabii bir şey de olamazdı. Baba öldüğü zaman çocukları varsa salik kanun, kızlarının salik mülkün verasetinden yoksun edilmelerini, bu hakkın yalnız erkeklere tanınmasını buyururdu. Salik kanunun kızları bu haktan gelişigüzel bir şekilde yoksun etmediğini, böyle bir şeyin ancak erkek kardeşler isterlerse olabileceğini ispat etmek benim için hiç de güç olmayacak. Şöyle ki, 1. Kadınların salik mülkten hiçbir şey alamayacaklarını, bu mülkün yalnız erkeklere kalacağını söyledikten sonra, kendi kendini yorumlayan salik kanun, yani der, erkek evlat babanın mirasına konar. 2. Salik kanunun metni, Ren Irmağı kıyılarında oturan Frankların, salik kanun hükümlerine son derece uygun bir bölümü bulunan veraset kanunu tarafından tam manasıyla açıklanmıştır. 3. Tümü Cermanya'dan çıkmış olan bu barbar insan topluluklarının kanunları birbirlerini yorumlamaktadır. Hepsinin ruhu da aşağı yukarı aynıdır. Saksonların kanunu baba ile ananın mallarını mülklerini kızlarına değil, erkek çocuklarına bırakmalarını, erkek çocukları yoksa tümünü birden kızlarına bırakmalarını ister. 4. Bizim de salik kanun gereğince kız çocukların erkek çocuklar tarafından mirastan yoksun edildiklerini gösteren iki eski düsturumuz var. O da şu: kızlar erkek kardeşleriyle rekabete kalkıştılar mı mirastan yoksun edilirler. 5. Başka bir düsturda kız çocuğun erkek torun zararına mirasa konduğunu göstermektedir. Şu halde kız evlat yalnız erkek evlat tarafından mirastan yoksun edilebilirdi. 6. Salik kanun gereğince kızlar genel bir şekilde mirastan yoksun edilmiş olsalardı, ilk kuşaktaki kadınların malından mülkünden söz eden tarihleri, düsturları ve tapu senetlerini açıklamak olanaksız olurdu. Salik yurdun bir timar olduğunu söylemek de yanlıştır. Çünkü 1. Kanunda bu bölüme alö adı verilmiştir. 2. Başlangıçta timarlar babadan oğula geçmezdi. 3. Salik yurtla timar bir olsaydı, timar veraset yoluyla erkek çocuğa bile geçmediğine göre, kadınları bu yurda varis olmak hakkından yoksun eden geleneği Markülf nasıl olur da küçümseyebilirdi? 4. Salik yurtların tımar olduğunu ispat etmek amacıyla ortaya atılan tapu senetleri, bu yurtların sadece serbest mülk olduğunu ispat eder. 5. Tımarlar istiladan sonra kurulmuştur. Salik geleneklerse, Franklar Cermanya'dan ayrılmadan önce vardı. 6. Kadınların veraset haklarını sınırlandırıp arkasında da tımar usulünü ortaya atan salik kanun değildir. Aksine kadınların veraset haklarını sınırlandırıp salik kanunun hükümlerini değiştiren timar usulünün kuruluşudur. Bütün bu söylediklerimizden sonra Fransa tahtına devamlı olarak erkek evladın geçişi salik kanunun bir sonucudur dersek kimse inanmaz. İnanmaz ama bunun böyle olduğundan da kuşku duyulamaz. Barbar insan topluluklarının çeşitli kanun metinlerine dayanarak bunu ispat etmek mümkündür. Salik kanunla Burginyonların kanunu, kız çocukları erkek çocuklarla ortaklaşa baba mirasına konmak hakkından yoksun etmiştir. Bundan ötürü kız çocuklar krallık tahtına da oturamazlardı. Vizigotların kanunu ise aksine, kız çocukları erkek çocuklarla beraber baba mirasını paylaşmak hakkını tanırdı. Bundan ötürü de kadınlar krallık tahtına oturabilirlerdi. Bu insan topluluklarından siyasi kanun hükümleri medeni kanun hükümlerinin etkisi altında kalmıştır. Franklarda daha başka konularda da siyasi kanun medeni kanunun etkisi altında kalmıştır. Salik kanunun hükmüne göre bütün erkek kardeşler eşit haklarla baba yurdunun mirasçısı olurlardı. Burginyonların kanunlarındaki hüküm de böyleydi. Nitekim Franklarda olduğu gibi Burginyonlarda da bütün erkek kardeşler hükümdarlık tahtına varis olmuşlardır. Yalnız Burginyonlarda bu yüzden birçok zorbalıklara, cinayetlere, dolaplara başvurulmuştur. Konu 23. Frank krallarının uzun saçları üzerine. Toprağı işlemeyen insan toplulukları lüksü akıllarının köşesinden bile geçirmezler. Cermenlerin sürdükleri o sade hayat hakkında bir fikir edinmek için Tacitus'u okumak yeter. Onlar süs için şu ya da bu sanata başvurmuşlar, süsü doğrudan doğruya tabiatta ararlardı. Başbuğlarının ailesi herhangi bir belirtiyle kendini öteki ailelerden ayırmak isterse, bunu doğrudan doğruya tabiatta arayıp bulmak zorundaydı. Frank, Burginyon ve Vizigot kralları taç giymezler, yalnız saçlarını uzatırlardı. Konu 24. Frank krallarının evlenmeleri üzerine. Toprağı işlemeyen insan topluluklarında evlilik hayatının daha az istikrarlı olduğunu, erkeklerin birkaç kere evlendiğini söylemiştim. Tacitus, ahlaklarının düşüklüğü yüzünden değil de sırf soylulukları yüzünden birkaç kere evlenen bazı kimseler bir yana bırakılırsa, barbarlar arasında bir kadınla yetinenler aşağı yukarı yalnız Cermenlerdi, diyor. Bu da ilk kuşaktaki kralların neden birkaç kere evlendiklerini açıklamak için yeter. Bu evlenmeler bir şehvet belirtisi olmaktan çok bir soyluluk belirtisi sayılırdı. Böyle bir ayrıcalığı kralların elinden almak, onları en hassas yerlerinden vurmak demekti. Bu da yine halkın bu konuda krallarını neden kendilerine örnek almadıklarını açıkça gösterir. Konu 25. Şilderik. Tacitus, Cermenlerde evlilik son derece ciddiye alınan bir kuruldu, der. Zaten bu insan topluluklarında kusurlar bile ciddiye alınırdı. Baştan çıkarmak ya da baştan çıkmak onlarda bir gelenek ya da bir yaşama tarzı olarak görülmezdi. Böyle bu derece kalabalık bir insan topluluğunda evlilik sözüne ihanet pek az görülen şeylerdendi. Bu da yine Şilderik'in kendi ülkesinden neden kovulduğunu açıklamak için yeter. Dipnot, gerçekten de bugünkü Picardia ile Felemenk'te hüküm sürmüş olan 1. Şilderik, kadına fazla düşkün olduğu için ülkesinden kovulmuştur. İstila hareketinin değiştirmek için vakit bulamadığı ağırbaşlı bir ahlak görüşüne aykırı davranışları vardı da ondan. Konu 26. Frank kurullarının erginliği üzerine. Toprağı işlemeyen barbar insan topluluklarının bizim anladığımız manada toprakları yoktu. Daha önce de söylediğimiz gibi bunlar medeni hukuktan çok devletler hukukuyla yönetilirlerdi. Şu halde hemen her zaman silah taşımak zorundaydılar. Nitekim Tacitus, Cermenler der, özel ya da genel bir iş görülecekleri zaman muhakkak üzerlerinde silah bulundururlardı. Kanılarını silahlarıyla verdikleri işaretlerle belli ederlerdi. Silah taşıyacak yaşa gelir gelmez topluma takdim edilirlerdi, ellerine de hemen bir mızrak verilirdi. O andan itibaren de çocukluk çağından çıkmış sayılırlardı. O zamana kadar ailenin bir üyesi olan kişi artık cumhuriyetin bir üyesi sayılırdı. Ostrogotların kralı, kartallar yavrularını kanatlarıyla pençeleri tamamıyla belirdikten sonra beslemekten vazgeçerler, diyor. Bizzat yiyeceklerini sağlayacak çağa geldiler mi, yavru kartalların artık başkalarına ihtiyacı kalmaz. Ordularımızda bulunan delikanlıların mallarını mülklerini bizzat yönetecek, yaşayış tarzlarını bizzat düzenleyecek çağda olmamaları üzücü bir şeydir. Gotlarda ergin kişi demek faziletli insan demektir. Dipnot, faziletli kelimesi burada Latinlerin anladığı anlamda yürekli, yiğit, savaşçı olarak kullanılmıştır. Amcası Gontran, devleti bizzat idare edecek yetkide olduğunu, bu durumda ergin sayılabileceğini ilan ettiği zaman 2. Childebert henüz 15 yaşındaydı. Ren kıyılarında yaşayan insan topluluklarında 15 yaşın silah taşıma yetkisinin ve erginliğin bir arada yürüdüğünü görüyoruz. Ren kıyılarında oturan bir insan öldüğü ya da öldürüldüğü zaman bir erkek evlat bırakmışsa 15 yaşını bitirmeden ne o çocuk hakkında kanuni kovuşturmada bulunabilirdi ne de kendisi bir başkası hakkında kanuni kovuşturmada bulunabilirdi. 15 yaşını bitirdikten sonra ya kendini bizzat savunur ya da bu işi yapsın diye bir şampiyon seçerdi. Çocuğun mahkemede kendini savunacak kadar aklının, savaşta da kendini savunacak kadar vücudunun gelişmiş olması lazımdı. Adli kovuşturma sırasında dövüşmenin de gelenek haline aldığı Burginyonlarda erkekler yine 15 yaşında ergin sayılırlardı. Agathias'ın söylediğine bakılırsa Frankların silahları son derece hafifmiş. Şu halde onların da 15 yaşında ergin olmaları mümkündü. Sonraki çağlarda silahlar ağırlaştı. Din kitaplarımızla romanlarımızdan da anlaşılıyor ki Şarlman zamanında bile silahlar bir hayli ağırlaşmıştı. Timar sahibi olanlar, dolayısıyla askerlik görevini yapmak zorunda kalanlar ancak 21 yaşında ergin sayılırlardı. Konu 27. Aynı konunun devamı. Cermenlerde erkek çocuğun 15 yaşından önce kurultaya katılmadığını görmüştük. Bu yaşta olmayan kişi cumhuriyetin değil ailenin bir üyesi sayılırdı. Sırf bu yüzden Orleans kralı ve Burgonya fatihi Clodomir'in çocukları kral ilan edilemediler. Çok küçük oldukları için kurultaya takdim edilmelerine olanak yoktu. Henüz kral değillerdi ama silah taşıyacak çağa gelir gelmez kral ilan edileceklerdi. Bu süre içinde büyük anaları Clotilde devleti yönetme işini üzerine aldı. Amcaları Clotaire'le Childebert çocukları boğup krallığı bölüştüler. Bu kötü örnek sonradan küçük veliahtların babalarının ölümünden hemen sonra kral ilan edilmelerine sebep oldu. Nitekim Gondovald Dükası'nın 2. Childebert'i Şilperi'nin zulmünden kurtarıp henüz 5 yaşındayken kral ilan ettiğini görüyoruz. Bu büyük değişikliğe rağmen milletin ilk görüşüne göre hareket etmekten geri kalmadılar. Resmi vesikaların hiçbirinde çocuk kralların imzalarını göremeyişimiz bunun böyle olduğunu gösterir. Bu yüzden Franklarda iki yönlü bir idare tarzı hüküm sürmüştür. Biri doğrudan doğruya çocuk kralın kişiliğini ilgilendiren bir idare, öteki ise ülkeyi ilgilendiren bir idare. Tımarlarda da böylece vasilikle adli naiplik adı altında bir ikilik meydana geldi. Dipnot, burada la tutel kelimesini vasilik sözüyle, la bay kelimesini de adli naiplik sözüyle çevirdik. Konu 28. Cermenlerde evlat edinme üzerine. Cermenlerde eli silah tutan kişinin ergin sayıldığını görmüştük. Yine böyle ancak eli silah tutan kişi evlat edinilebilirdi. Nitekim yeğeni Şilber'i ergin ilan etmek, aynı zamanda da evlat edinmek isteyen Gontran'ın ona bu mızrağı ülkemi sana emanet ettiğimin delili olmak üzere kabul et dediğini, arkasından da kurultaya dönüp, oğlum Childebert'in tam manasıyla bir erkek olduğunu görüyoruz, kendisine itaat edin dediğini görüyoruz. Ostrogotların kralı Teodorik, Erüllerin kralını evlat edinmek istediği zaman ona şöyle bir mektup yazmış. Bizde eli silah tutanların evlat edinilmesi geleneği çok güzel bir gelenektir. Yalnız yiğit kişiler bize evlat olmaya layıktır da ondan. Yiğitlikte öyle bir kuvvet vardır ki, yiğit kişi utanç verici bir şeye tahammül etmektense ölmeyi tercih eder. Böylece milletler arası geleneğe uyarak, sırf yiğit bir kişi olduğunuz için tarafınıza gönderdiğimiz bu kalkanlar, bu kılıçlar ve bu atlarla sizi evlatlığa kabul ettiğimizi gösteriyoruz. Konu 29. Frank Kralı'nın kanlı hareketleri. Frank hükümdarları içinde Galya'yı istilaya girişen yalnız Clovis olmamıştır. Akrabalarından birçoğu bu ülkeye özel aşiretlerin girmelerini sağlamışlardır. Ama Clovis daha büyük başarılar elde ettiği için, peşi sıra gelenlere de daha büyük çıkarlar sağladığı için, çeşitli Frank aşiretleri ona katılmışlar, öteki başbuğlar da kendilerine, ona karşı koyacak kadar kuvvet bulamamışlardır. Clovis bütün hısım akrabasını ortadan kaldırmayı tasarlamış, bu tasarısını uygulamakta da güçlük çekmemiştir. Grégoire de Tours der ki, Clovis Frankların başka bir başbuğ seçmelerinden korkardı. Çocuklarıyla torunları da onun bu davranışını ellerinden geldiği kadar uygulamaya çalıştılar. Kardeşin, amcanın, yeğenin hatta oğulun, babanın bile bütün aileye karşı gizliden gizliye tertibat aldığı görülmüştür. Kanun durmadan ülkeyi bölüyordu. Korku, mevki düşkünlüğü ve zorbalıksa ülkeyi birleştirmeye çalışıyordu. Konu 30. Franklarda millet kurultayları üzerine. Toprağa işlemeyen insan topluluklarında kişinin fazlasıyla özgür olduğunu söylemiştik. Cermenlerin durumu da böyleydi. Tacitus, Cermenlerin krallarına ya da başbuğlarına son derece mutedil bir egemenlik verdiklerini söyler. Sezar da barış sırasında Cermenlerin topunun birden davalarına bakan hakimleri olmadığını, her kasabada adalet işlerini doğrudan doğruya prenslerin yönettiğini söyler. Nitekim Frankların Cermanya'da kaldıkları süre, Grégoire de Tours'un da makul bir şekilde açıkladığı gibi başlarında bir kralları olmadığını görüyoruz. Tacitus, başbuğlar küçük problemleri, milletin tümü ise büyük problemleri inceleyip karara bağlarlardı. Bununla beraber milletin inceleyip karara bağladığı problemler ancak başbuğların tasvibinden geçtikten sonra kesinleşirdi der. Bu gelenek bütün anıtlarda görüldüğü gibi istiladan sonra da devam etmiştir. Yine Tacitus temel suçları kurultayın huzuruna götürmek de mümkündü der. İstiladan sonra da bu gelenek devam ettirilmiş, milletin büyükleri bu kurultaylar tarafından yargılanmıştır. Konu 31. İlk kuşakta keşişlerin nüfuzu. Barbar insan topluluklarında keşişlerin genel olarak nüfuz ve itibarı vardır. Bir yandan din, öte yandan bu gibi insan topluluklarında mevcut olması gereken boş inançlar, onlara bu nüfuz ve itibarı sağlar da ondan. Nitekim Tacitus'un Cermen topluluklarında keşişlerin son derece itibarlı kişiler olduğunu, kurultaylarda düzeni bunların sağladıklarını söylediğini görüyoruz. Azarlamak, suçlunun elini kolunu bağlamak, dövmek yetkisi yalnız keşişlerin hakkıydı. Bunu yaparken de ne hükümdarlardan emir aldıkları için yaparlardı, ne de herhangi bir ceza vermek için. Sadece savaşan kişilere daima yol gösteren tanrısal bir ilhamdan kuvvet alıyormuş gibi davranırlardı. Bunun içindir ki ilk kuşağın başından itibaren piskoposların mahkeme kararlarında hakemlik ettiklerini, millet kurultaylarında yer aldıklarını, kralların kararlarına kuvvetle tesir ettiklerini, bunca mal mülk sahibi olduklarını görünce şaşmamak gerekir. 19. Kitap. Bir milletin genel ruh haletini, ahlakını ve davranışlarını meydana getiren ilkelerle ilgisi bakımından kanunlar üzerine. Konu 1. Bu kitabın konusu üzerine. Bu konu son derece geniştir. Bundan ötürü de ben aklıma gelen bir sürü düşünce arasında